Evde Az Tavuklar ve Pilav Çok. Sezon 2. Bölüm 2. Değil mi?
Yok lan. Onu sezon 1 diye paylaştım. Hiç oradan girme.
Sezon 1 diye mi paylaştın? Ha, devam benim bunlardan hiç haberim
yok. Ya bölüm sayısına baktım. Çok azdı. Böyle dedim bir sezon.
Oğlum mini dizi bu amına koyayım. Niye böyle yapıyorsun sen?
Bir şey yapayım. Devam
edin. 2 diye başlık atmıştık ömrüne de.
Atmadık oğlum. Sezon 1 bölüm 6. Sen sezon 2 demedin ki.
Aa, sezon 2 demedin
mi? Hiç öyle bir şey demedim.
Neyse onun devamı işte. Kim? Sondan bir sonraki.
Kim tutuyor ki? Sezon 3 diye başlayın.
En artık.
Ha, sizden gidin abi. Sezon 5 diye başlayın.
Size bir şaşırtalım.
Eksiye doğru.
Son bölüm sezon 1 birinci.
Şok etmez mi? İlk sezon açıyor 5'in bitmiyor diğerleri nerede?
Bugün yine beyaz şov gibiyiz. Böyle şey doldurduk yani konukları. İnanılmaz kalabalık bir kadromuz var. Onur konuğumuz, Emrah Dönmez hocamız burada.
Canlarım bir
efektiyor muyuz? Falan Hakan ekliyor mu? Kadınlar ses çıkartıyor. Orgazm oluyorlarmış gibi ama. Onları tabii ekliyorlar mı bilmiyorum Hakan. Hakan'da o işler yani o tarafı.
Dinlemiyorsun ki bölümünü sonradan. Kendisi dinlemiyor.
Hani ben konuşuyorum abi. Dinlemeye çok... Ben konuştuğumu biliyorum yani en azından.
Ben de şeyde çok sıkılıyorum ya yaparken. Ya kendi konuştuğumuz şey ya. Zaten konuşmuşum. Bir de dinleyip hani tekrar böyle seste bir çatlama patlama var mı kontrol ederken çok sıkıcı oldu.
Mehmetcan Aras kardeşimiz var burada. Evet. Sinema TV'den yine evet. Arkadaşımız. Emre hocamız da zaten sinema hocamız. Hakan var. Standart. Sinemacı. Emekli sinemacı. Bir de Hüsam var. O da emekler sinemacı. Bu şekilde standart kablo. Yani sinemacılar ve ben gibi böyle bir grup var. Onların hepsi ben
sen
tek.
Sen ne işin peki? Beyaz yakalı.
Ben beyaz yakalıyım. Daha çok o şekilde şey yapabiliriz. Ne konuşacağız hocam bugün?
Ben şeyi kısa film konuşmak istiyorum ya. Ama çok şey
sinirlendim.
Sinirlendim ama ne koyayım konuşmuyorum abi.
Kısa film konuşalım. Kısa film neden diye sorup yani o kısım bana çekici geliyor.
Ya kısa film evet burada tabii kısa film yapmıştı arkadaşlar var. Onlardan da
durumlar sinirli bazı arkadaşlar var diye. Yok kısa film ve sinirli değil. Yani kısa film kısa güzel film, bir şey olduğuna yani... inanıyorum. İnanmasam yapmazdım zaten. İyi. Kendim yapmam yani.
Ben şöyle düşünüyorum, bir şeyi tekrar ediyor gibi olacağım ama yani o konuştuğumuz şeyde bu biraz böyle tekrar ettiğimde kendi kafamdakini de sağlamlaştırmış oluyorum. Böyle şey gibi geliyor. Kısa filmin çok toplumun bilinçaltı gibi gelen bir yanı var bana. Çünkü hiçbir siparişe dayanmıyor. Gişe hasılat derdi yok. En fazla işte ödül alırız falan gibi bir şeyle yola çıkılıyor ama onları bir kenara bıraktığın zaman patronu yok, yapımcısı yok, dağıtımcısı yok. Bir gerizekalı kalkıyor, kendi keyfine keder bir şey yapmaya çalışıyor, bir hikaye anlatmaya çalışıyor. Bu yüzden de çok bağımsız olduğu için, fazla bağımsız olduğu için bir şeyi yansıttığını düşünüyorum. Ve böyle uzun yıllarda seyrettiğim kısa filmlerde, özellikle Türkiye'de yapılmış olan kısa filmlerde anlamaya çalıştığım da böyle bir nokta var. Yani manyak mısınız? Niye kısa film yapıyorsunuz? Elinize ne geçecek? Hani herkes mi yönetmen olmak istiyor? Herkes mi tarihe geçmek istiyor yönetmen olup? Yoksa gerçekten anlatılmak istenen bir hikaye bir var mı? İyi kısa filmde kısa, kötü kısa filmde zaten orada görünüyor. Hemen ayrılıyor. Adamın bir derdi varsa yapan kişilerin. Adam demeyelim hani seksist.
Başlayalım.
Kişilerin diyelim. Bir derdi varsa o filmde de görünmeye başlıyor. Elimize ne geçiyor kısa film çektiğimizde? Hiçbir şey geçmiyor. Yani bunca yıldır kısa filmden zengin olan kimseyi görmedim.
Kısa filmden herhangi bir para kazanan da yok herhalde.
Ya işte ödül alırsan 20 lira kazanırsın onu da yakarsın yani hani filmde zaten belki daha...
Belki yol açar ama hani o kısa film işte ödül, tanınmışlık büyük böyle şey. Çünkü kısa filmcilikten geldi yönetmen de çok.
Amacı bu olan var işte. Bak, amacı bu olan. İşte yavaş yavaş sinir barım doluyor benim.
Sen sinirlen ben de biraz gazı vereyim sana. Onlara kariyerist deniyor. Sadece sinemada değil dünyanın her yerinde her alanda olan insanlar. Kariyeristler hayatlarının merkezine kendi kariyerlerini yerleştiriyor insanlar. Yani adam doktor, mesleği insanları sağaltmak, onları iyileştirmek bilmem ne. Ama zerre sikinde değil yani adamın sağlığıydı, şuydu, buydu, kariyerinin derdinde. Şimdi yemişim öyle doktoru diyorum ben bir saatten sonra. Yani hani doktor dediğin şeyin özünde bir hayal vardır. İnsanları iyileştireceğim. Aynen. Çocukluktan kutsal gelen enayice bir şeydir bu böyle. Çok da güzeldir. Hep de şeyi söylerim aslında. Yani mesela doktorsan abi, ömür boyu vicdanın rahat olabilir. Ya yaptığın iş çünkü insanlara hizmet etmek.
Daha ne yapayım?
Daha
ne
yapayım?
Kurtarabildiğimi kurtardım zaten.
Bir de 6 senede eğitiyorsun, 2 sene bilmem ne ekliyorsun üzerine. Tuzun yani bütün o dayağı insanlara böyle bir hizmet vermek için yapıyorsun. Dolayısıyla tuzun kuru oluyor gerçekten. Yoksa işte senin gibi IT'ci olsun, öbür tarafta televizyon programcısı olsun. Hep böyle bir tarafta ulan bir eksik bir şey kalıyor, tamam mı?
İnsanın hayatına direkt dokunmuyor da biz dünyayı kurtarmıyoruz aslında.
Kurtarmıyorsun. Hani arada yaptığın birilerine yaptığın iyilik cebine kâr koyuyor. Adam her gün iyilik yapıyor. Bugün doktora hastaneye gittim. Adamın elini öpeceğim neredeyse. Sevap bana ilaç yazıyor. Yani. Bir de çok sıkılmış hayattan, tatile gitmek istiyor. Belli ter içinde, ikimiz de ter içindeyiz. Ben adamın neredeyse elini öpeceğim. Minnet duyguları için. Bana iyilik yapıyor yani. Hastalığımı iyileştiriyor falan. Hiç kimse filmini çekiyorum diye bana öyle bir şey hissetmiyor. Ben biliyorum yani. Hani her zaman bir taraftan kıçımızda, peşimizde kovaladığımız bir vicdan azabı var sinema yapacağımız zaman. Şimdi kısa filmi o yüzden seviyorum. Öbür tarafta ticari sinema, uzun filmler ve diğerleri işte diziler. Hepsinde bir patron var, hepsinde bir müşteri var. İlla bir alma satma işi var. O yüzden kısa film bizim için özgürlük alanı olabilir. Yani hatta belki de bütün sinemada gerçekten sanat eseri olma potansiyeli taşıyan en önemli kısım belki o kısa film içerisinde. Yeterince değerleniyor mu? Hayır, o kariyeristler yüzünden, daha senin küfretmeye başladığın kariyeristler yüzünden değerlenmiyor. Çünkü orada onlar tepişiyor.
O da işte aynı uzun metrajdaki ticari şeyi kovalamaya başlıyor.
Hiçbir farkı yani. Da yok aslında. Yok bir işte adım yani. Sonrası yani.
Hiçbir fark yok yani.
Yani hep böyle şey vardır, bir salakça bir çok temel soru var. Neye sanat diyeceğiz? Sanat nedir? Mesela benim için hep böyle bir problem olmuştur. Yani 1000 yıldır adamlar, 2500 yıldır tartışıyorlar. Ama hala ben şeyi tartışıyorum yani, bir yere kafayı takmışlardı. Artistik patinaj, o buz pateni var ya, öyle deniyor. Artistik patinaj. Onun mesela 7-8. sanat, yeni bir sanat dalı olduğuna bir ara çok kafayı taktı estetisyenler. Böyle estetik üzerine yazan insanlar nedense Türkiye'de çok sık karşıma 2-3 ayda düşünürdü karşıma çıktı. İşte geleceğin sanat dalı olarak artistik patinajdan söz edilebilir. Yok abi, söz edilemez. Yani evet, üstün yeteneklerin getirdiği bir şey ama bir sanat dalı değil. Burada yapılan eser bir sanat eseri olabilir ama artistik patinajı ayrı bir sanat kategorisi diye açamazsın çünkü dans diye bir şey var elinde zaten.
Evet.
Bu da kayarak yapılan bir dans ama dans.
Yani göze hoş gelen her şey sanat değerlendirilir. Futbolda sanat o zaman yani. Her şey sanat.
Ben de bunun üzerine yani hep de derste bile tartışmışız bunu. Yani Windows Media Player'ın ekran görselleştirmeleri var ya, hani sesin equalizer'ına göre görseller çıkıyor. O sanat mı değil mi? Bir ara çünkü o da söyledi. Kod yazımı artık, kodlar
da. O da bir sanatçı.
Şey. Mıdır? Soruyorum ben sana. Böyle bir yere varır mıyız?
Ya bazen inanılmaz kodlar görüyorsun falan diye abartıyorum. Yok ya, benim çok da hiç umurumda değil yani. Sanat mıdır bilmiyorum ya. Bence değil ya. Çünkü işte bence çekici değil. Yapısı belki bazen çekici ama siyah ve o siyahın içinde böyle yazdığın eciş bücüş karakterler. Ben çok sanat olarak görmüyorum açıkçası. Benim hoşuma gitmiyor. Ama benim çekmiyor.
Söylediğin şey de oyun ya aslında. Oyun yapımı.
Oyun da sanat. Unutma lan. Söylediğin şeylerin altından sadece çekicinin altına bir çizgi çizdim. Devam edeceğiz. Çekici kısmı aslında başka şeyler de ifade ediyor galiba. Ne abi, sanat ne o zaman? Yani hani çok samimi soruyor.
Sanatın ne olduğu değil mi? Ne olmadığı ile ilgili hep fikrimiz var aslında.
İşte yani. Ama yani ne olmadığında bile şüphe duyuyoruz. Ama yani hani
çok kişisel sanat. Bir şey değil mi yani? Bilmiyorum bence. Yani. Çok kişisel.
O kadar
bir
kişisel olmamalı ya. 2500-3000 yıldır sanattan
bunu tartışıyorlar insanlar. Bir yere varmalıyız değil mi?
Evet. Neye sayan sanat diyeceğiz?
Bir şeyler hissettirmesi gerekiyor yani genel olarak. Yani içeriğinden, biçiminden
hissettirmesi olarak. Bunun da altını çizelim.
Yani izlediğin şeyi veya okuduğun şeyi çok anlamasan bile bir şey hissettirmesi gerekiyor sana.
Ya bence hani ben okuldayken de söylemiştim. Hani sanat dediğim şey bir insanı töhmet altında bırakmaktır. Yani o yani insan onu gördüğünde, duyduğunda veya izlediğinde bir düşünceye itmesi lazım. Bir yerden alıp bir yere götürmesi lazım.
Bir şekilde bir duygu uyandırmalı. Olumlu ya da olumsuz.
Evet, olumlu ya da olumsuz.
Ama yani, töhmet diyor, daha ağır bir şeyden bahsediyor.
Yani sen bir tabloya baktıktan öncesiyle sonrası birse bu sanat değil bence.
Ya bu şey, hangi yönetmen olduğunu unuttum şimdi, onun dediği şey vardı ya, birisi ya izleyici salona gelip oturup filmi izlediğinde işte ilk giren adamla çıkan adam aynı değilse ya da o sandalyeden rahatsız olmadan kalkıyorsa yapılan şey film değildir yani, hakkında bir soruyla beraber gitmiyorsa buradan yani.
Tati mi sormuş?
Tati Kiarostami için söylemiş galiba.
Ne demiş?
Bu
lafı. Onu söylemiş. Ki Kiarostami bence zaten çok rahatsız edici.
Şimdi ben burada gene benim kafamda soru işaretleri var. Şimdi töhmet de ilginç bir ifade. Ama bu töhmet altında bırakmakla çekici olmak arasında da aslında bence bir ilişki var. Yani töhmet altında bırakmalı ki sana çekici gelsin.
Tabii.
Tabii yani.
diyorum ya, olumlu ya da olumsuz bir duygu uyandırmalı bence.
O zaman onun söylediğine yapardım. Mehmet Can'ın söylediğine vardın yani. Bir duygu uyandırmayı.
Evet, evet.
Böyle genelde bakımda... senaryo da aslında tamamen bir duygudan oluşmuyor mu yani? Çok böyle şey spiker edasıyla sonra. Peki senaryoda bir duygudan bak, oluşmuyor mu?
Bak cevabını bildiğim bir şeyi tartışmıyorum.
Evet, evet.
Yok, yok, ben de bilmiyorum.
Ya ben senin tartışıyorum. Ortak bir yere varız diye zaten biz de öyle.
Siz de senaryo yazıyorsunuz mesela. Bir amaç uğruna mı yoksa zaten aslında bir duygudan yola çıkarak mı? Sonra elbette kendi içinde bir amacı olabilir bunun. Ama temelde size dokunan şey bir dertten yola çıkmak. Yine şeye dönüp, bundan 6 yıl öncesine dönüp işte Hüseyin'le bana şey diye sorduğunuzda niye sinema diye, biz bir derdimiz var onu anlatmak için. Yaz, bir yandan aslında biz o zaman yazan adamlardık. Yani edebiyatta da işin içinde anlatamadığımız için aslında sinemayı. Çünkü o hepsini birleştiren bir şey ya bir yandan.
Hani bence bu ikircikli bir konu olur bence. Çünkü edebiyat dili daha serbest ya aslında. Yani daha hayal ettirebiliyorsun ama senaryo formatı daha böyle matematik geliyor.
Ha, işte ben
bu aralar daha yeni bitiriyorum okulu. Siz benden bir devre üstsünüz yani. İki devre, bir devre bilmiyorum. Edebiyat mesela daha çekici geliyor bana. Acaba diyorum hani senaryo yazarken beceremediğim bir şeyi edebi bir şeyde, hı-hı, biçimde becerebilir miyim? Çünkü çok matematik, çok kurallı bir şey ya.
İşte sen ben o kuralın dışında mesela ben hep şeyi savundum okuldayken de, şimdi de hala aynı şeyi savunuyorum. Edebiyatın sinemasını mümkün görüyorum. Ya daha konuşmaya da daha o edebiyata
dayanıyor. Ben de karşı değilim ona.
Yani benim yaptığım, kendi yaptığım işte o 3 kuruşluk kısa filmler de hep aynı şey üzerine kuruldu.
Ya aslında bunu çok böyle büyük yönetmenler de deniyor. Yani büyük demiyor ama deniyorlar. Yani bazısı bir edebi metnin hepsini alıyor. İşte hepsini kopyalıyor, film aktarıyor. Bazısı %30'unu küçük, evet, lokal davranıyor, evet, alıyor. Bazısı da ondan esinleniyor, bambaşka bir şey yaratıyor. Aslında yani benim aklımda olarak 3 türlü uyarlama var.
Yani. Uyarlama dışında yok, kendin içinde diyorum yani. Tamam, yazdım. Yani mesela işte benim bir okuldayken yaptığım bitirme projesi de benim aslında yazdığım bir hikayeydi. 3 bölümlük, işte Nizami Bey muhabbeti. Ama ben onu aldım, şeye çevirdim. Çünkü aslında şunu istedim. Abi hikayeyi okuyan adam kendi kafasında kurmasın. Ben onu yazarken benim aslında ne gördüğümü görsün diye yani. Birazcık daha aslında alana şey olmakla ilgili. O yazdığım şey aslında bu tarz bir duyguyu yansıtıyor diye bunu bir de görsellikle anlatabilmek üzerine.
Yani sen
üzerine
kendi yazdığın edebi metini böyle bağımsız, objektif okudun. Ve ondan onu hissettiğin
hayır, şekilde... Hayır, yazarken hissettiğim şeyi aslında görüntüye aktarmaya çalıştım.
Tamamen subjektif aslında yani.
Tamamen subjektif.
Yani. Yani. O zaman yani aslında o kadar işte bilmiyorum, biraz daha böyle şey geliyor.
Çünkü işte Nizami Bey'in orada mesela işte filmdeki şey, yani çok şey bağımsız bir durum da işte filmde bir aşk hikayesi var. Ve o aşk benim için hep şeyden etkilendiğim için mor bir aşktı. Oh. İşte Ferhan Şensoy'un Düşten de mor bir aşkı yaşadığına gittiğin yerden dolayı. Ama bunu mesela okuyan birisinin öyle canlandıracağını düşünmediğim için benim filmin renginin
mor,
adam aşık olduktan sonraki her yerinde çok büyük ölçüde bir morluk var filmin üzerinde. Çünkü artık o mor bir tarafa geçiş yapıyor yani. Hı. Ya bu bunun üzerine kurduğum bir şeydi. Bu şey de aslında bir yandan. Hani öyle yukarıdan bir tavırla değil ama işte olduğu kadar. Hani 500 kişiyse 500 kişi, 100 kişiyse 100 kişi. Abi ben bu hikayeyi aslında bunu hayal ederek yazmıştım zaten. Ben bunu yazarken Nizami Bey evine yürürken de evet mor bir şeyin içinde yürüyordu.
Ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu söylediğiniz şeylerden çıkarak sanat diyeceğimiz bir sinemanın, hı hı, biraz daha böyle işte insanın vicdanını etkileyecek,
evet,
bir duyguya sokacak. Ve bu anlamıyla hani aklında yarattığı şeylerle bir çekiciliği olacak bir yapıdan bahsediyor. Onu anlatırken de aynı zamanda bir sürü katmanın olduğu bir şeyden bahsediyorsun. Hani o katmanlar da onu belki biraz daha hani senin konuştukların anlamında sanata yaklaştırıyor diyorsun. Peki yani ben de şimdi şeytanın avukatı olayım, tersten gideyim. Bir komedi filmi yapıyorum, bütün derdi eğlendirmek.
Çok bölüyorum, sanata yaklaştırıyor deyip kendi yaptığım şeyi de bunun da hani sanat şeyi olarak direkt net söylemiyorum yani.
Hayır, buradan o açıdan bakmıyoruz. Yani senin bir sanatçı olarak performansının gerekçesi evet ama bu senin problemin. Biz bu arada bunu açıklamaya çalışıyoruz. Hani şeye ulaşmaya çalışıyoruz. Benim sorum o. Sorun ve sorunum o. Yani neyi hangi adam, hangi kişinin yaptığı şeyi sanat diye buraya koyacağız? Hangi kişinin yaptığı şeyi bu sanat değil diye buraya koyacağızın ayrımına ulaşmaya çalışıyorum. böyle bir ayrım olmadığının da farkındayım. Sadece yüksek sesle düşünüyorum.
Hı hı, aynen.
Sonucu olan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben 20 yıldır bir çözüm bulamadım.
2000 yıldır belki de çözüm
bulamadım. Belki de çözüm yok. Yani çünkü aslına bakarsan senin niyetin ne olursa olsun, sen vicdanlı bir adamsın, dertli bir adamsın, gamlı bir adamsın, Neşet Ertaş gibi bir adamsın ve dünyaya bir şey yapmak istiyorsun ama kıçını da yırtsan seyircinin alımladığı kadar varsın. Yani seyirci alıyorsa onu, öyle bir süreç yaşatabiliyorsan başarıya ulaşmış olur. Dolayısıyla şey de değil, yani sadece senin insanlığınla ve amacınla ilgili bir problem yok. Yani o yüzden tersinden soruyorum. Yani ben hiç böyle dertlerim yok. Tuzum kuru bir adamım ve hayatta eğlenmek istiyorum. Bütün derdim gayelen bu. Ve işte insanların sadece eğlenmeleri için komedi filmleri yapıyorum. Kısa komedi filmleri yapıyorum. Peki bu sanat olmuyor mu o zaman? Yani şimdi öbür taraftaki tarifin içerisinde bir gam, vicdan vesaire problemi varken bu tarafta amacı tümüyle sadece eğlendirmek.
Salt eğlendirmek değil mi? Birinden çakmak falan da değil. Yani ya, muhalif hiç, olmak falan kaygısı da gütmeden.
Evet. Aslında buna şey de katabilirdim. Mesela o ortaçağ ressamların birçoğu yaptığı tablolar aslında mesela bir kilisede bir ayini resmetmiş adam. Kilise para karşılığı yaptığı bir şey. Yani o zaman bu da mı sanat olmuyor?
İşte yani belirsiz bir alana geçmiş oluyoruz orada. Yani bizim ona ne aslında kadar sanat anlamı yüklediğimizle ilgili olmuyor.
Yani görenin, duyanın, izleyenin verebileceği.
Karar vereceği.
Yani bir de tarihi.
O kadar.
Tarihi, bir de üstüne tarihi.
Bir yandan da onun nasıl manipüle edildiğiyle ilgili.
Ya da sonraki eserlere, sonrasındaki devamlı eserlere nasıl etkide bulunduğuyla ilgili.
O da etken.
Bu da olabilir evet.
O da etken.
Ama çok büyük etki o. Yani sen bakıyorsun Shakespeare tamam iyi yazarmış, hoş yazarmış ama Shakespeare'in öncesinde Shakespeare gibi yazan, onun kadar başarılı olmayan, dikkat çekmeyen bir sürü başka yazar var.
Burada ama işte teknik yeterlik de aslında devreye giriyor. Yani edebiyatta da öyle. Evet. İşte belki resimde, heykelde çok hakim değilim böyle. Sinemada da öyle. Yani adamın derdi var. Hı. Tamam derdi var. Ama onu ben onu izliyorum veya okuyorum. Yani daha kendi alanım olduğu için, ilgilendiğim evet için. Derdi var. Bana ne? Doğru aktaramıyorsa onu. Yani kaliteli bir şekilde işte o normlara uyarak aktaramıyorsa bana ne? Ama önüme bir edebi metni yani çok özenmiş bir dille yani akıcı veya değil. Hepsinin işte bir yolu var ya. İşte sinema yaparsın, kapalı anlatım, açık anlatım. Ama onu da kendi içinde en yetkin şekilde uygularsın. Önüme öyle getirirsin. Ve o bana sonuçta derdini hissettirir. Yani anladım dersin. Yani anladığın şeye de bazen isim koyamazsın ama o şey olur, o his olur. Anladığım hissi de olur.
Bu da öznel ama bence. Herkes de aynı şeyi doyurmuyor. Hı-hı. Bazen mesela çok yanlış bir teknikle çekilmiş bir film ya da yanlış bir teknikle yazılmış bir şey okursun ama balyoz gibi kafana iniyor senin. Hı-hı. Tamam mı? Vuruyor böyle yani. Hayatını sikiyor, hayatını keza değiştiriyor.
Şey
yani
öyle işte. Herkes de aynı etki uyandırıp uyandırmaması biraz evrensellikle evet alakalı yani onu bu sanat tanımı içine
aynen
sokamayız da yani mesela ne bileyim en kafadan örnek vereceğim şimdi mesela Emrah Serbest dediğimiz adam
aklımda vardı
yani çok güzel şeyler yazan aslında yani çok da güzel olmayan hani o büyüdüğümüz yetiştiğimiz mahallelerde
bize yakın geldi
bize yakın evet gelen hani ne bileyim
TKP ile Saadet Partisi arasında kalan bir yaşam
teybinden Müslüm Gürses çalan bir adam ama onu gayet de güzel bir şekilde aktarıyor. Hı-hı. Yani öyle bir bayağı bir dille değil. Gayet sade. Evet, yani evet ilkokul çocuğunun anlayabileceği düzeyde ama mesela onu görmeyen, değil onu bilmeyen hani o teybinden Müslüm Gürses çalmayan adam için ne anlam ifade
çok
ediyor?
Fazla onun için lümpen bir edebiyat olmuş oluyor aslında. Biraz hakikaten herhalde var yani o orta noktaya gelince en azından buradaki İşte 5 kişinin fikri ya çok kişisel bir şey olduğu ile ilgili.
Sanat, uyanmıyor,
ve sanat. No, yani muhterem bir ortak şeyler direkt var. Bir kere bir dert problemi şey var.
Bir dert yani problemi
bir dert
var.
Bir dert olması gerekiyor.
Birilerinde uyandırmalı.
Bir kariyeristin yapabileceği bir şey değil yani. Hani ben bu dünyanın en başarılı yönetmeni olacağım deyip yola çıkıp da başarılabilen bir şey değil. Çünkü teknik başarıyla sınırlı bir şey değil. Bunun dışında bir derdin olacak. O derdin de samimi bir dert olacak.
Güzelliği de burada ama galiba. Çünkü yani biz burada konuşuyoruz. 100 yıl sonra yine tartışacaklar.
Tabii.
Ya dünya bir yani insan var.
Matematik değil yani. Ya. Matematik bile değişiyor. Yani yazıp işte tamam budur. Kimse diyemiyor yani.
Ama niye biliyor musun? Yani, abi işin tanımı yok. Ilerliyor. İşin tanımı yok. Şimdi ITG'sen yapacağın işin bir tanımı var.
Kesinlikle. Tamam. Kuralları
yani,
var.
Yani herhangi bir işte kurgu yapıyor olsan bir tanımı var. Bir şeyi çıkartacaksın. Bir şey üretmen gerekiyor.
Halbuki sen burada işkembeden bir iş yapıyorsun. Kimse sana bunu yap demiyor. Sen bunu kendin istediğin için yapıyorsun. O yüzden değer yargılarını da kendin içinde üretmiş oluyorsun bir anlamda. Asıl zor kısmı orası. Yani seyreden adam mesela müzik videosu seyrederken kafası çok daha rahattır. Ha müzik videosu iyi veya kötüdür. Şarkıya uygun veya değildir. Amaca uygun olup olmaması ile ilgilidir. Ama kısa filmde öyle değil ki. Neye göre iyi veya neye göre kötü? O tümüyle işte senin üretim sürecinde kalıyor belki.
Birazcık öyle. Bir de biraz işte yine dokunabilmek muhabbetiyle ilgili ya. Yani şöyle mesela. Ben birisinin kalkıp da bu arada Recep İvedik yani o çok böyle şey örnek olduğu için ülkede panın üstünden gidiyorum. Recep İvedik'le ilgili de çok o kadar ön yargılı ve çok sert aslında şeyim yok. Çok daha önce de konuştuk Çağdaş Hüseyin falan hani.
Tepki de çektik.
Onunla ilgili şey tepki de aldık birazcık. Yani şeyle şey bekleniyor. Yani Recep İvedik'i böyle iyice yerin dibine sokmak bekleniyor ama ya o biraz insan şeyiyle de ilgili. Ben Mr. Bean karşısında biraz sanat faşisti muhabbeti hakikaten. Mr. Bean hani iyi deyip de Recep İvedik'e bugün kalkıp kötü demek saçma. Mr. Bean de İngiltere'nin Recep İvedik'i. Çünkü aynı şeyi yapıyor.
Yani Recep İvedik'i bir anlamda bu toplumun belli bir döneminin röntgeni.
Evet evet. Yani. Ya bu arada şey olarak ya bu Şahan Gökbakar üstüne yüklemek. Şahan Gökbakar bu ülkenin gördüğü büyük ihtimalle en iyi şeylerden birisi. Antimedyacılardan bir tanesi. Ha, şu an kendisi biraz medyanın o eleştirdiği şeyin kendisine
dönüşmüştü. Kevran medyanın adamı oldu ama. Ha,
yani ama yani Recep İvedik de anlattığı şey evet abi Güngören'deki adam yani. Şimdi yine Güngören'li dinleyiciler sert olmasın ama.
Gayet de gerçekte var olan adamları anlatıyor.
Yani. Ve şeye dokunan bir şey. Duyguya dokunmak diyorsak hani oradan bakınca duyguya dokunan bir şey evet abi şey filmin içinde gider üniversiteye oturur. O hocaya sen öğrenciye bilmem ne yapamazsın diye sert tavır yapan profesöre onun o elitist tavrını eleştiren bir adama dönüşün. İnsanları da buradan kapıyor zaten. Evet. Çünkü bunun hani şeyi var o bir elitist ve çok yukarıdan bakan var. O orada aslında biraz şey.
Aslında AK Parti iktidarı sırasında tutuyor olmasının biraz öyle bir koşulluğu var. AK Parti'nin de öyle bir anti-elitist yani. Elitist yani CHP döneminde evet, elitist şeyine karşı.
Tabii ki bunun
elitisti var. Halka yakın diyelim hani halkçı dersem gene şey gidecek de. Halka yakın bir politikası tutan şey bu zaten yani AK tabii Parti'nin ki zaman içerisinde tutulmasının, sevilmesinin belki de sebeplerinden bir tane en önemlisiydi. Recep İvedik de çok farklı değil. Aslına bakarsan o toplumun bir kesitini sunuyor. Bu adam aslında orada. Kemal Sunal'dan çok farklı değil.
Değil.
Ama ya bu 100 yıldır var abi yani bu işte 100 yıl önce de Şehzadebaşı'nda tiyatro yapıyorlarmış ve işte kasap gidip izliyormuş, çok gülüyormuş. İşte o adam sanatçı değil de işte Fransız oyununu çevirip yaparsan sanatçı oluyorsun. Ya 100 yıldır vardı işte Recep İvedik de vardı. Kemal Sunal da dediğin gibi
o ekolden. Şeye gel. Necdet Uygur mesela.
Aynen
öyle. Kimisince çok daha lümpen ve basit bir şey yapan, avam bir şey yapan bir durum. Ama insana dokunmak diyorsan işte geçen şey vardı. BKM'nin yaptığı belgeseli vardı. Aha. Evet bugün gerçekten Anadolu'nun herhangi bir yerinde, doğuda, güneydoğuda birçok esnaf dükkanına girdiğinizde Necdet Uygur'un fotoğrafı var. Bu çok ilginç bir şey mesela. İmzalı bir de yani birçoğu.
Gezmiş.
Orayı gezmiş, orada gitmiş işte parası batmış, orada bir tiyatro yapmış yine de ona rağmen. Savaş vermek buysa mesela orada da anlatılıyor ya işte hani şey iki tane şehre gidiyormuş, batıyormuş, atıyorum Bursa'ya geliyor orada bir tık çare geçiyor, topluyor. Oradan İstanbul'a dönüyor ama orada batmasına rağmen mesela yapmayı bırakmıyor.
Gidiyor Adana'da kalıyor hani, İstanbul'a dönecek parayı toplamaya çalışıyor falan. Toplayamıyorum diye Eskişehir'e geçeyim diyor. Eskişehir'de belki biraz yaparım. Tek derdi dönmek
çok,
aslında.
Çok duyduğum, çok bildiğim hikayelerdi tiyatrocu abilerden. Hep böyledi zaten.
Hep böyle. Evet.
Ya ama Necdet Uygur'un da yaptığı şeye baktığımızda şey görünüyor böyle hani işte o yüksek sanat, yüksek kelimeler, yüksek cümleler yok. Aslında çok basit bir biçimde yaptığı eleştiri de çok daha sert bir eleştiri. Yani şeyi de mesela incitmeden yaptığı bir eleştiri. Çünkü şeyde değil. Kendini tavana konumlandırmadığı için bu işi yaparken o anki mevcut sistemi eleştirse bile mevcut sistemin taraftarı da mesela çok fazla laf etmemiş Necdet Uygur'a. Yani bilmiyorum ben yaş olarak mesela tutmuyor sizin daha şey. Necdet Uygur'la ilgili mesela böyle bir şey görüldü mü vakti Necdet zamanında?
Ya ben
taşlama, dışlama.
Ben şöyle anlatayım. Ben böyle işte hani avukat anne babanın ve solcu ailenin çocuğu olarak ya ben çocukluğumdan şeyi hatırlıyorum. Hani mesela Kemal Sunal'a bile tepki vardı işte. Çok şimdi işte Recep İvedik için söylenen şey
alt seviyeyim.
Tabii zaten. Tabii Kemal Sunal'ın filmleri de beğenilmez falan böyle ona burun kıvrılırdı. Ben Kemal Sunal'ın değerini son 10-15 senede hani ya yok adam aslında bir sürü şey de anlatıyormuş. Bir sürü toplumsal sorunu da tartışıyormuş. Evet. Sonradan uyandım. Necdet Uygur daha da fenaydı. Yani Necdet Uygur televizyonda çıkan ve böyle çok da komik gelmeyen
kelime şakası yapanlar. Evet, anlamama üzerine.
Falan, ama halıya basmadan benim için ayrı bir şeydir çocukluğumda.
Hayır, var tabii yani. Sevilen.
Türk şeyleri var tabii aynen.
Tabii ki var. Ama hani bir nebze daha böyle burun kıvrılan. Hı-hı. Ama biraz o komedyenlerin başına çokça gelen bir şey yani. Hani komedi bu çünkü. Ortalamadan düşük insanların hikayelerinin anlatıldığı bir şey ve ağır başlı bir tragedya, insanların acılarını, sıkıntılarını anlatan bir tragedya değil de komedi yaptığında belki bir parça daha hafif
var. Kendine güldürüyorsun yani, sahneye çıkıyorsun. Evet. Kendine güldürüyorsun, işte aslında aşağılatıyorsun. Bir trajedin var orada senin. Evet. Senin trajedine gülüyor birileri. O yüzden sana vurmak da kolay aslında. Komediyle vurmak çok kolay.
Kolay oluyor.
Yani çok kolay oluyor. O yüzden...
Halbuki yani hesaba katmadıkları şöyle bir şey var. Basbayağı uzak açı kazandırıyor. Sen olmayacak durumları, akla gelmeyecek durumları alaya alarak, dalgasını geçerek aslında bir uzak açı kazandırıyorsun. Evet. Hem kendi yaşadığın sıkıntıları hem de başkalarının yaşadığı sıkıntılara karşı. Böyle bir dünya olabilir görüyorsun bir yandan gülerken. Halbuki dramada ya da daha ağır tragedi gibi eserlerde evet sen gittikçe yükselerek bir hüzünlü bir durumu yaşıyorsun, acı verici bir durumu yaşıyorsun ama uzak açı yok. Aksine kahramanla gittikçe daha fazla özdeşleşiyor durumu. Yani Braveheart'ın sonunda sen adamla beraber kafayı uçurtursun.
Aynen öyle.
Zaten olayı olur, tragedyanın olayı da olur. Dolayısıyla hani aslında bir tragedyadan adam olmazsın. Oradaki üzüntü bak ne falan dersin böyle acı verici geldiği için de hatta daha çok ciddiye alırsın. Ama bir komedi sayesinde büyürsün aslında. Çünkü inceden ince dalga geçer, kendinle bile dalga geçebilmeyi mümkün kılar.
Bir de Türkiye'de komedi daha bireysel bir komedi ya hep.
Evet.
O çok etken. Yani o aslında oyunu bozup abi oyun ya ta bir komiklikler yapıyoruz ama
orta oyundan beri hep öyle.
Orta aynen.
Tabii orta oyundan beri öyle.
Sürekli yabancılaştırarak yani hani ben sana şimdi böyle bir komik yapıyorum şimdi de bak ev kadınına dönüştüm diyen bir yabancılaştırmayı içinde barındırdığı için doğru.
Dönem şeyse diyor. Brecht'i bir okudum ben diyor. Ulan diyor bu bizi 100 yıldır işte Kerasan Efendi'nin yaptığı şeymiş işte bu.
Aynen. Evet. İşte Necdet Uygur karşısında mesela benim Ferhan Şensoy'a şey gibi tartışılmaz şeklinde olduğu için. Mesela Ferhan Şensoy'un bu kadar dokunamama sebebi halka, duygusal olarak dokunmaksa, işte Ferhan'ın aslında daha şey olması. Burjuva olması aslında bir bakıma.
Kendisi evet burjuva. Ama bence bugün hala işte o yüksek sanat seviciler, bu tırnak işareti yaptım biraz beyaz yakalı alışkanlığı ve siz göremiyorsunuz ama tırnak içinde yüksek sanat.
Yozlaştım.
Evet. Tekniğe hakim değilim abi işte filmcilikten gelince hep böyle görülüyorsun zannediyorsun konuşacağım aslında görülmüyoruz. Bu yüksek sanat sevicilerin benim tespitim en azından bu. Çok da aslında Ferhan Şensoy'u sevmediklerini falan.
Sebebi şu yani sevmiyorlar. Sebebi şu onlara da sürekli geçirmesi. Yani durmadan aslında onlara da gelmesiyle ilgili bir durum var.
Olabilir.
Yani sadece Ferhan Şensoy'a yapılamayıp aslında Ferhan Şensoy'u çok aşırı sanki yüksek bir şey yapıyormuş gibi lanse edilmesi bence vakti zamanında. Halbuki çok normal yani şey de öyledir. Ferhangi şeyler mesela çok o popüler kültür eleştiren, çok daha kendi içinde güncellenen bir de durmadan. Yani bugün işte bu en son dis olayları, mis olayları konuşuldu falan ya. Ferhangi şeylerde aslında bu var. Çok hani işte telefonda konuştuğu bir sekans var orada işte. Lamburu lumburu bilmem ne bir şarkı muhabbeti var ona bir beste yapılması isteniyor. O da orada şey diyor işte yani abi tamam beste buna yapılır da ne dediğin belli değil ki diyor. Yani bir şey anlatmıyor. Yazdığın şey herhangi bir şey anlatmıyor. Yine dönüp dolaşıp aynı yere geliyor.
Aynı yere geliyor.
Dönüp dolaşıp bir şey anlatmıyor'ya geliyor. Yani hani tamam bir şey yazılmış buna müzik de yapılır. Kulağa hoş gelen bir şey yapılır. Ama sonuç itibariyle bir şey anlatmıyor.
Peki,
galiba sınavda temel şey bir şey anlatıyor olması.
Tamam, o zaman sınav sorusuna geçelim.
Evet. Hocam sınava çekiyor. Şu evet. An siz de kağıt kalemlerinizi
hazırlayın. Uzmanlık sorusu.
Aslında yanıtını bildiğim bir soru değil. Ama yine de önemsediğim ve böyle hani her senaryoda illaki bir daha tartışma ihtiyacı duyduğum bir şey. Ya adı kimi kuramcılarda işte önerme, kimilerinde tema. Ben onu daha çok abi sen ne anlatmak istedin? Şekilde telaffuz ediyorum. Böyle bir ihtiyacı var. Bir dramatik yapının, bir sinema filminin seyirciye ulaşması için diye düşünüyorum. Ama bu gelirsiz. Yani Leo Segre'nin yolundan gittiğinde o ona önerme diyor. Bir önermesi olmalı bir filmin diyor. Bir film başından sonuna kadar gerçekten aynı temayı ele alarak oluşturulduysa o film çok güçlü kılıyor. Ve o yüzden diyorum ki bir kısa filmde, özellikle hatta kısa filmde bu tema konusunda çok çalışılmış olması, yazarın düşünmüş olması gereken bir şey. Tabii bunun üzerine hemen şey sorusu geliyor. Yani biz şimdi önce temayı bulup ondan sonra mı senaryo yazacağız? Ha. Orada bir problem var. Yani önce tema tespit edeceğiz, önerme bulacağız, sonra da
bir sıkıntı yani bulacağım veya bir şey nokta
bulacağım. Bu bana çok sağlıklı gelen bir yöntem değil. Yani bu da sipariş işi yapmaktan evet, çok farklı bir şeydi. Yani
biraz iç içe gelişiyor yani.
Ha, yani. Yani. Yine bir sipariş oluyor.
Genelde hikaye olur. Yani işte neye tekabül ediyor?
Aslında sen o hikayeyi seçerken bence aslında bir önermeyi seçmiş oluyorsun. Demek ki istediğim o. Yani sana o hikayenin çekici gelmesinin sebebi senin de fark etmediğin bir sebebi var. Hı hı. Sen o hikayede kendine kafaya takıyorsun o hikayeyi. O hikayeyi anlatmak istiyorsun, gerçekleştirmek istiyorsun. Aslında bir temayı seçmiş oluyorsun, sadece adını koymamış oluyorsun. Adını koyduğunda aslında filmi de daha adam edecek olan bir şey.
Önermeyi aramak gibi bir durum oluyor işte. Yani aslında ortada bir hikaye var.
Sağlam kalıyorsun belirlediğin.
Sağlam kalıyorsun. Çünkü o zaman yani filmin içerisinde eklediğin senaryo, eklediğin her öğe aslında o amaca hizmet ediyor oluyor. Yoksa amaca hizmet etmiyorsa orada işte dış kapının mandalı alakasız öğrenci bir şey olarak
çok bunları barındırıyoruz. Öğrenci kısa filmde çok dağınık oluyor genelde.
Ama işte zaten onun için yapıyorsunuz. Onun için tartışıyoruz.
Öğrenmek için. Evet biraz.
Yani bu biraz burası zor bir nokta. Böyle bence bir hocanın da bunu çözmüş olarak karşınıza çıkıp işte bunu böyle yapar diyebileceğini zannetmiyorum. Yemez.
Dememeli de yani.
Dememeli çünkü bir kere şöyle olması lazım. Sen dünyadaki bütün hikayeleri yazdın. Bütün senaryoları yazdın ya da en azından okudun. Bütün ihtimalleri biliyorsun ki imkansız bütün ihtimalleri bilmek. Ve onun üzerine de öğrenciye yol göstermeye kalkışıyorsun. Orada bence karmaşık bir nokta. Yani. O iş öyle ezberi olacak bir iş. Ezberi yapıyorsanız yaptığın iş bir boka benzemiyordur. Evet. Aynı şeyi tekrar ettirip duruyorsun. Elbet bunun ezberi de klişeleri de var yani.
Zanaat gibi bir şey olmuş öyle işte yani o okuldan çıkan herkes tek düze.
Tek aynı
tek bu. Hepsi bir mesaj bu. Yap işte
bu böyle yapılır. Bu böyle yapılır.
Bir güzel kız, bir yakışıklı çocuk gibi i̇şte bir şeye geliyor aslında.
Bu tam da Amerikan.
İşte hani Joseph Campbell'ın koyduğu şeyi birebir uygulamakla ilgili ki Joseph Campbell bile bence benim okuduğumdan anladım. Aslında kendisi de bir şeyler koyuyor. Yani böyle diyorum bu kadar miti inceledim ama yani yine de bir hani onu evet, farklı kılabilecek bir şey mutlaka var yani.
Yasa şey diyor, bir şeyin sanat eseri sayılabilmesi için, yani daha doğrusu bunun üzerinden bir haktan bahsedebilmek için, manevi en azından, maddi hakkı bir kenara bırak,
üslup.
Bir şey olması gerekiyor diyor. O üslup. Hatta yasa tam şey diyor telif hakları yasasında. Şahsın üreticisinin, yaratıcısının hususiyetini
taşımalıdır.
Evet, tam ifade bu. Hususiyetini taşıyor. O kadar soyut ama o kadar da tamamlayıcı bir şey ki. O yüzden de bize rapor yazmamızı istedikleri zaman karşımıza çıkan eserlerin, çatışan eserlerin, davalı eserlerin bir hususiyetinin olup olmadığını araştırıyoruz.
Bir parantez açıyorum. Emre hocamız bu arada bir bilirkişi.
Her şeyi biliyorum ben, evet.
Her şeyi bilen adam.
Gözümde bir bilirkişi.
Her şeyi biliyorum.
Her şeyi bilen adam.
Bunun o zaman şeyini jelerini şey yapıyor. Her şeyi bilen adam da konuşuyor.
o aslında yani yasadaki bu tanım biraz şey içini rahatlatıyor sana, şahsına özgü bir şey olmalı, bir hususiyet olmalı kızım. Ve benim yani sanat mı bu değil mi, neyi sanat yapacağız? Bir kere kendi kafamda da bunu bulduğumdan beri, buraya ulaştığımdan beri biraz içeride şahsına özgü bir şey var mı? Yani kendisine özgü bir şey var mı? Öyle dediğinde tabii peşinden de şey sorusu geliyor. Hani bunu ne kadar sürede tespit edebilir? Bir tane kısa filmleri o hususiyeti tespit edebilir miyiz? Yoksa işte o 10 tane olduğunda mı bahsedilebilir bir noktaya gelir?
Bir şeyleri bilmek lazım.
Bir şeyleri olmalı, mal olmalı. Bir tane de olmalı.
Aynen. En az bir 1000 tane falan bilmen lazım ki bunun hususiyeti var mı?
Ya da sen bir 3 tane kısa film yapmalısın ki senin aynen, tarzın öyle var mı diye konuşmaya başlayalım. O yüzden o noktası ilginç. Geldik mi şimdi saya saya? Bir yerlere dokunacak. Gamlı olacak, dertli olacak, bir sıkıntısı olacak. Neydi senin de?
Tahakküm müydü? Töhmet.
Töhmet altında bırakacak.
Bafa makamına koyayım.
Çok ama sevdim. Ama
Hüseyin'in şeyi öyle, bu birkaç, hatta 2-3 yayında bahsetmişimdir. Onun o insanın üzerine verilen gücün altında kalmakla ilgili derdi hiçbir zaman bitmediği için.
Ama ben bir şey söyleyeyim, töhmet lafı çok güzel. Tam da vicdana gidiyor. Yani sen çok bir yandan varoluşçu. Tam Camus'cu yani ya da Sartre'cı bilmiyorum. Hani
biraz daha şey, Sartre'cı gibi.
Daha biraz daha Sartre'cı. Her şeyin suçlusu hissedeceksin kendini. Çünkü her şeyin sorumluluğu, her şeyden sorumluluğun var. Adam böyle diyor, Sartre böyle diyor. Sorumlusun diyor. Yani senin oy vermemiş olman yapılan politikaların kötülüğü konusunda suçsuz bırakmıyor. Sen sorumlusun diyor. Bu anlamda töhmet altında bırakmak güzel bir ifade.
Bacakları olmayan insan işte yürüme şey koşuda birinci olamazsa kendi suçudur diyor ya. Buna benzer bir şey diyor. Tam da
tam tam böyle bir şey söylüyor.
Aynen. E şimdi oluyor ama bacağı olmayan adam birinci oluyor. Hak çıkmış oluyor.
Ama bacağı almayanların arasında dedim. Böyle düz adam bakışı ama onların hepsi aynı falan. Hadi gelsin benimle yarışsın bakalım.
Onda bacağı
yok. Evet. yani oradan gene gidip geldik. Öyle insanın vicdanı töhmet altında bırakılması gibi bir noktaya. Yine de komedi filmlerini tam olarak açıklayamadım.
Komedi her şeyi bir sanat veya sanatmış, sanat yaftası yapıştırmak da, yapıştırmaya çalışmak.
Bir de kim biraz bunun yetkilisi? Hangi bilir kişi buna karar veriyor? Bu sanat, bu sanat değil.
Ama mesela şu var yani, bir şeyler üreten herkes, yani ayakkabı yapan herkes, ayakkabı yapan ayakkabıcı, işte meyve satan manav, herkes bir şekilde bir isim yapmaya çalışıyor, bir ölmemeye çalışıyor. Aslında sanat biraz da bu, ölmemeye.
Ölümsüzlük istiyor.
Evet. Ölmemeye çalışmak.
Simyacılık gibi bir şey işte.
Yani kime sorsan sanat yapıyor yani. Adam orada elmayı parlatıyor. Onun için bu sanat. Veya ayakkabıcı işte güzel bir biçim veriyor ayakkabıya. Onun için bu bir sanat.
100 yıl sonra anlatılayım istiyor. Bu pazarda bir
aynen
manav
öyle
vardı.
Yani
Ahmet
biraz
abi
da
bir elma parlatırdı ama.
Şuraya bir çeşme yaptırsaydı bu kadar yorulmasa.
Aynen
öyle. Tüm sanat manatı uğraşıyoruz. Şuraya bir çeşme yapsak aynen, daha çok
bu halde yüz oraya böyle.
İnsanlar aynen, muhtemelen de insanlara çok daha faydalı olacak. O yüzden yani.
Evet, bir de işin o kısmı var değil mi?
Çeşme yaptıralım. Sibil yaptıralım. Damacana boşuna kastık yani.
Her hakikaten öyle bir stil olsa güzel olur. Mermer damacana böyle ama. Şekil olarak damacana. Pompalıyorsun, su akıyor böyle. Eski şeyler, tulumbalar gibi işte. Ama şekli damacana şeklinde. Güzel fikir ama. Bunu yaparlar.
Sanat gerçekten herhalde insanın var olma çabası yani. Hani ben buradayım, buradaydım hani.
Kendini gerçekleştirdim.
Yaşadım ben.
Ben de geçtim o dünyadan.
Aynen öyle biraz.
Biraz daha işte hakikaten
ben de geçtim, ben de buradaydım, ben de gördüm. Benim okul yıllarımda en çok beni etkileyen, hani böyle bunu fark ettiğimizde mutlu olduğumuz, olduğumu hissettiğim nokta şeydi, Sevda Şener hocamızın şeyi. Çağa ilişkin tanıklık etmesi. Yani hani bırak senin anlık faydanda, yani şu an filmi yaptın, seyrettik, güzel bulundu falanın ötesinde. Yani tarihsel olarak başarılı olabilmesi ve işte atıyorum 3 kuşak sonra, 5 kuşak sonra da hala daha tartışılabilir, bakılabilir, ne kadar demode bile olsa içinde bir geleceğe ilişkin bir şey taşıyabilir olması noktasında şey diyor, bütün büyük eserlerin diyor hoca, rahmetli, ortak yanı aslında yaşadığı döneme tanıklık ediyor olması. O dönemin ruhuna, o zeitgeist dedikleri şeyi bize anlatıyor olması. Şimdi bak, bu da bir nokta. Ama bu tek başına bir yönetmenin ya da yazarın kendi başına çok bilip de tespit edebileceği ya da hani olmak istersin de ben böyle yaptım deyince olabileceği bir şey de değil herhalde. Yani ne o? Ne yapacağım da ben çağıma tanıklık edeceğim?
Ben şimdi araya girip bir şey soracağım. Hocam siz ne mezunuydunuz DTCF'de?
Tiyatro, kuram.
Okey.
Dramaturji.
Tamam, bununla konuşacağız yayından sonra. Siz de güzel konuşmak istediğim şeyler var. Hüseyin Bey'e dönüyoruz. Ne artık moderasyonu da ben yapmak zorundayım. Kusura bakmayın, yapamıyor çünkü.
Yapamıyorum, ne yapayım bunu? Kurgusunu yap. Ben çok sıkılıyorum.
Az önce hocam bahsetmişti yani. Bir senaryo yazarken bir tema belirleyip mi yola çıkmak gerekir veya işte bir hikaye üstünden mi bir tema belirlemek gerekir? Bana göre yani burada biraz kendi şahsi düşüncelerimi öne süreceğim. Hani sinema, film, müzik, edebiyat, şiir, yani hepsinin bence bir an, hani insanın aklında çakan şimşek var ya mesela, o ana tanıklık ettiği bir şey var. Ve o andan yola çıkarak aslında genişletiyor. Hani biraz çok küçücük bir şeyden, hani mesela yani şu fıstığı alıp fıstığı kırdın, bir şeye dönüştürdün. O zihninde başka bir şeyi çağrıştırdı. Oradan yola çıkarak ilerleme gibi bir şey olabilir. En azından ben mesela kendi kısa film çektiğim zamanlarda böyle yapıyordum. Hani mesela Çağdaş'la konuşmuşuz, işte intihar eden bir adam var, işte bir anda telefonu çalıyor. Yani bu değişik bir duygu, hani o an onu hissedebiliyor olmak. Yani bunu yaşamaya gerek yok, hani herkes de belli bir aynen şeyi çağrıştırabilir ama yani ben de daha başka bir çağrışım yaptı. Oradan oraya, oradan oraya yani hani 500 T'de giderken Boğaz Köprüsü'nün üstünde ya da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün üstünde
giderken hani o anı biraz daha
genişletmeye. Aklında kalıyor. Bir evet. Sekans kalıyor ve o seni
sekans ya rahatsız ediyor. Yani.
Bir şey. Benim bir duygu dediğim buydu bu arada aslında. İşte şey yani bir anda aynı senin işte o filmi de yaptım bu arada yani. Hakikaten senaryo... bir adam intihar ederken telefonu çalıyor.
Adı yani. Neydi filmin? Söyleyelim. Urgan. Urgan demek ister. Urgan filmi yani. Ben oynayacaktım yani. Çok kilolu olduğum için oynayamadım.
Aynen. Onun bile öyle bir bilgi.
Yani çünkü asılması gerekiyor adama. Filmi çekmeye gittik hiçbir dinememişiz.
Kilo verdiğini söylemem.
Verdir canım. Ha. Takipçilerin biliyorlar. Canların derim. Barfiksçi bu. Abi asılamıyorum Barfiksçi. Duramıyorum abi. 3 dakika durmam lazım. Sikseler duramam yani. Hemen 50 kilo bir arkadaş vardı. Aykan dinliyorsa kulakları çınlasın. Aykan dedik Sarıyer'den kop gel. Acilen bize zayıf bir adam lazım. Oyuncu lazım değil bize ama. Zayıf bir adam lazım.
O hikaye trajik kızım hatırlıyor musun? Ben çalışıyorum. Kalktım sete yardıma geldim. Ya Çağdaş'ın oynaması lazım. Ben de en son orada çünkü. Baktım Aykan oynuyor. Dedim nasıl bir oyuncu değişikliğine gidildi
göreceksin. Yaz yapımcı title'ı ver geç dedim. Hikaye senaryo yaz geç dedim. Dediği gibi o sekans tarafı gerçekten çok etkili. Çünkü bir adam oturuyor. Mesela bir çocukluğundan bir anı geliyor. İşte sobanın dibinde oturuyorsun dışarıda yağmur. O sende bir duygu uyandırıyor. Bir saçmalık uyandırıyor.
İşte, ama ben bir şey söyleyeceğim şimdi. Hüseyin'in söylediği şey. Çok katılıyorum ama... Sende o duyguyu, diyelim ki onda duygu olsun o söylediğin şey, o etkiyi uyandırıyor.
O duygu değil ama ben duygu diyorum, o an diyor.
An, yani duygu. Ben, aslında bence...
Işte ben de ikisini aynı
sunuyorum. Roland Barthes fotoğrafta bu da punktum diyor mesela, benim çok ilgimi çeken bir kavram. Fotoğrafın içerisinde, fotoğrafın aslında objesi ve temel öznesi olan şeylerin dışında, fotoğrafın içerisindeki kimi öğelerin aslında anlamı çok güçlendiren öğeler olduğunu, onların adı, onlara da punktum adını takıyor niyeyse. Ve gerçekten baktığın zaman
var mı bir açıklaması yoksa öyle
açıklama,
şey bir kelime
açıklama mi? Şu o fotoğrafa ait ne diyelim ona zeitgeist diye.
Yok o anın ruhu kelimesini sadece açıklaması.
Yok o uydurma bir kelime.
Uydurma bir kelime.
Bu muhtemelen nokta noktalama gibi bir şeye
göre hatırlıyorum. Ben geliyor
falan. Olabilir. Ama anlattığı şey mesela fotoğraf ele aldığı fotoğraflarda bize gerçekten etkiliyor. Ele aldığı bütün fotoğraflarda gerçekten çok etkileyici. O etkileyiciliğin neden olduğunu sorgularken burada ortaya çıkarttığı bir şey var. Mesela işte iki tane kardeşin fotoğrafı var. Kardeşlerden bir tanesi engelli. Ama mesela diyor bu fotoğrafta diyor aslında diyor punktum öbür kardeşin elinde olan alçı. Gerçekten çocuğun elinde bir alçı var. Hı. Ve fotoğrafta aslında çok vurgulu bir şekilde o ortada. Bir denge yaratıyor o elindeki alçı. Ve aynı zamanda o çocukların yaşadığı gerçekliğe ilişkin bir ciddi bir ipucu içeriyor diyor. O kadar tarifi zor olan bir şey ki ama sizin tarif edemediğiniz, etmeye çalışıp da zorlandığınız
evet,
şey.
Belki de.
Ama ben yine öncesine götürüyorum. Yani burada katılmadığım tam bir şey var. Ben yine diyorum ki eğer ya, hikayeyi yazan kişi, yazar yönetmen her kimse o. Başlangıçta eğer bu önermenin ayırdığındaysa bir önermesi varsa, aslında şimdi o önermeyi de hemen çevirelim, bir muhabbetin başındaki derdim varsa. Ama bence o önermeyle dert aynı şey.
Bence.
O zaman o hikayede o ana ulaşılabiliyor. Yoksa boş bir filmin içerisinde o ana ulaşmıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani niye Leon'u seyrederken herifin içeri o ailenin düzeninin içerisine girerken o sinekliği kenara itip de dans ederek elinde silahla içeri girmesi değerli, çok değerli bir an oluyor. Hı hı. Değil mi? Yani çok etkileyici bir andır. Aslında iyi olması gereken kötü polis aslında kutsal olan ailenin ama o kutsal olan ailede de hani uyuşturucu satıcılığı falan seks düşkünlüğü gibi bir sürü başka şey var. 13 yaşında bir kız ağzında sigarayla ortalıkta dolaşır. Aslında her şey yanlıştır. Hı hı. O yanlışların içine giren bir tane kötünün kötüsü bir polis vardır.
Daha büyük bir yanlış var yani.
Bu daha büyük bir yanlışlar ve dans ederek girer. Yani o şeyleri tepeden çekimiyle, projesiyle hatırlıyor musunuz? Hı hı. O bir dans ederek içeriyor. İşte o an değil mi o aslında hani aradığımız belki de an. Hani filmin bütününü de anlatmaya çalıştığı pek çok şeyi de içeren bir şeye dönüşüyor. Ama bu yine filmin sağlam bir önermesinin olmasıyla mümkün oluyor diyorum ben. O yüzden yani mesela bir şairle, belki bir ressamla, belki bir müzisyenle, bir sinemacıyı, bir senaryo yazarını birbirinden böyle ayırt etmek bu noktada bir mümkün. Yani şairsin abi İsmet Özel'sin ya da hani Edip Cansever'sin. Aynı şey değil ama. Rahatsın. Sen kendi başına o dil dünyasını sen kendin oluşturuyorsun. Oradaki alımlama sürecini yönetecek olan bütün dile ait öğeler senin elinde. Hatta o kelimelerin yazılış düzeni
bir satırda kaç kelimenin olacağının kontrolü bile sende. Ve tümüyle serbest. Müzisyensin. İçinden geldiği gibi bir duygu akışıyla bir melodi elde ediyorsun. Ve o melodiyle beraber bir sözün peşinde koşuyorsun. Bulduğun yerde o gene sana ait bir şey olarak. Hı hı. Ama sinemada bu kadar değil. Çünkü sinemada
çok
seyirciyle ciddi bir muhaseben var senin. Var. Seyirci sana diyor ki, lan orospu çocuğu. Ben sana şimdi 10 dakikamı ayırdım. Senin yaptığın siktir boktan filmi seyredeceğim. Bir kere zaten bu kafayla seyrediyor. Kısa film seyredeceğim ve çoğunlukla kötü çıkıyor bunlar. Haklı. Ve dolayısıyla bir böyle bir hukuk var aramızda. Ve biz bu adama 10 dakika içinde ya da 1 saat içerisinde, bu çok önemli, süre de çok önemli değil, bir şey izlettiriyoruz. Ve bu izlettirdiğimiz şey bir müzik değil. Müzik olsa yakalaması kolay. Şiir olsa adamın tek başına yaşayacağı bir süreç, gene yakalaması kolay. Ama bu sinema. Yani bunun içinde hem oyun var, hem oyunculuk var, hem kamera kullanımı var.
Senaryo var, yönetmen var.
Evet, hepsi var.
Çok parametre, çok filtre var.
Çok fazla filtre var ve seyirciyi buna ikna etmemiz lazım. Biz aslında bir derdim var benim. Bu dertle ilgili bir film yapıyorum. Bu adamlar da gerizekalı gibi geldi, oynuyor burada. Hani bu da geldi, kamerayı kurdu, çalıştırdı. Lan manyak gibi hep beraber uğraştık ama seyirciye bir şey geçmedi. O yüzden senaryo aşamasında yönetmenin, yazarın aynı kişi olduğunu varsayıyorum. Belki biraz daha farklı bir yöntemle kendini şair gibi hissetmemesi, müzisyen gibi hissetmemesi.
Taviz vermemesi gerekiyor bence yani.
Ya da belki de taviz mi vermesi gerekiyor acaba Mehmet?
Ama çekim esnasında vermemesi gerekiyor. Sete girdikten sonra vermemesi gerekiyor
bence. Ama vermesen bile senin istediğin şeyi çıkartacak diye bir şey yok işte. Ama bir oyuncu ya gelip senin hiç istemediğin gibi oynayamaya
ve oradan o şey
ya da sen bir yani yönetmene anlatamayabilirsin senaryonu bir senarist olarak.
Yani şöyle toparlayayım. Yani tavizi başka etkenlerle, yani öneriler üzerine vermemesi gerekiyor. Kendisi o esnada taviz vermesi gereken bir durumdaysa veya taviz versem daha olumlu olacak durumundaysa taviz versin. Çünkü yönetmenin filmi oluyor ya. Yani o yüzden taviz vermemesi gerekiyor. Bence hani öğrenciyiz çoğumuz veya hepimiz daha çok öğrenciyiz yani. O yüzden çok taviz veriyoruz. Çok taviz verdik bence. Ben kendi adıma öyle
konuşuyorum. Ben şuna katılmıyorum. Hani taviz vermiyor bile olsan, sen bir senaristsen ya da bir yönetmensen, birilerine projeni, işini, senaryonu neyse onu anlatıyorsun ve sen hani yaptığın filmde seyircinin anlayacağı kadarsın ya, yapımcının da anlayacağı kadarsın, görüntü yönetmeninin de anlayacağı kadarsın, oyuncunun da anlayacağı kadarsın. Evet. İşte zaten bunu bu kadar zor kılan da bu bence.
Bu kadar en yetenekli oyuncuyla çalışsan bile herhangi bir yönetmenin mümkün değil tamamen kafasındakini gerçekten.
Abi adam işte amatör bir oyuncuyla yani çekiyor ve seni işte balyoz gibi kafana vuruyor. Çünkü amatör bir oyuncuyla çekmesi lazımmış aslında. Dünyanın en iyi oyuncusunda gitsen oynayamaz o rolü.
Gibi gibi.
Veya teknik olarak ama doğru oynar. Şey,
amatör oyuncu da mesela yine bence kafasında kurduğu dünyayı birebir alma ihtimali düşük. Emin Hoca'nın bence bahsetmek istediği oydu. Şiir yazıyorsun, abi kaç tane harf olacağı bile senin kontrolünde
yok. Aynen, ben de onu hatırlıyorum.
Yani burada şey yok, istediğin kadar uğraş, görüntü yönetmeniyle de, oyuncuyla da, yani yönetmen şeyiyle hani, filmi yapan adam olarak, belki hani o dünyayı yaratan adam olarak, şey zor yani. Birebir zor, çok kolektif bir iş yani.
Ama aslında bir sanat
kolektif seni olmasına dayanıyor yani. Yani ben hiç bu zamana kadar bir film çekmiş yönetmenin benim filmim muhteşem oldu, her detayıyla muhteşem diye bir şey duymadım. Hep daha iyisi olabilir.
Bunu söyleyen yönetmenlerin, yapımcıların filmleri çok kötü oluyor. Kimsenin ciddiye almadığı filmler oluyor. Abi çok güzel film çektik. Abi çok güzel falan olmamış oluyor. O salak kendini.
Hem arayış hem de şey de var. Yani. Gerçekten çünkü şey olmuyor. Yani işte kafasındaki şeyi tam olarak verememiş oluyor. Godard İçinde kalan bir şey.
Godard kadar dünyanın en serbest yönetmeni, bundan daha serserisi, serbestliği yoktur. Adam şey demiş ya, ben hiçbir zaman istediğim filmleri çekemedim. Çekebildiğim filmleri çektim demiş. Yuh diyorsun ya, sen de mi yani?
Sen de
film çeken adamsın.
Sen de mi Godard
diye. Sen de mi Godard yani?
Ya ben onu şeye bağlıyorum. Genel ya Godard dışında. Totalde bir de şöyle bir durum var. Sinemayla ilgili bu bununla ilgili bir şey de yazmıştım zamanında. Böyle şey bilim olarak değerlendiremeyeceğimiz için. Şimdi o kelimeyi unuttum yine. Daha 100 yıllık bir şey, bebek bir şey daha. Yani hani tamam bir sürü sanattan etkileniyor, hepsinden faydalanıyor, hepsi bunun içine dahil. Ama daha 100 yıllık, 110 yıllık bir bebek. O yüzden de şeye çok karşı duruyorum. Bu böyledir. Ya böyle olmasının imkanı yok. Adamlar 3000 yıldır resim yapıyorlar.
Ya
Hala onunla ilgili bir sürü
hayır,
şey
yılda bile yani. Bu kadar değişti. 1000 yılda ne kadar?
100 yılda bile bu kadar değişti. Bundan 50 yıl önce bilmediğin bir sürü şey çıktı. Bundan işte şey de yani 1920'lerde adam çıkmış demiş ki kardeşim bu böyle stüdyoda film çekilmez lan sizin mal mısınız demiş. Çıkmış dışarıya hani mesela bu bile başka bir şeye geçiriyor.
Yani bu konuda ben Onur Ünlü'nün yani bizim okula gelip de söylediği şeyi hatırlatmak istiyorum. Hani elektrikler kesildiğinde yapamadığım bir sanat yani ha, sinema. Evet. Hani ne kadar ulaşabilir ki?
Şiir çok daha komik. Çok komik şeyleri var ya.
Birçok elementi gördük, birçok elementi.
Dur toplamam. Bir nokta var.
Doymuyor abi.
Adamın içinde
yok, uzun zamanda konuşamayacak. Bunu aslında yayına söylemek değil de size söylemek istiyorum. Kesin tespitim şu abi. Evet, elinizde önermeniz olacak. Yani o önerme cebinize koyabileceğiniz hazır bir şey değil. O önerme kesinlikle sizin dünya görüşünüz.
Birikimle gelen bir şey işte.
Dünya görüşü. Bak, başka hiçbir karşılığı yok. Bunun adı dünya görüşü. Okul yıllarında...
Bu kadar somut bir şey mi olmalı?
Çok somut.
Dünya... Elle tutulur yani.
Ya bak, şöyle söyleyeceğim. Gene aynı örneği vereceğim. Başka da somut örneği mi? Doktor Who'yu çok seviyorum abi.
Tamam.
Evet.
Niye biliyor musun? Dünya görüşü o kadar somut ki. Doktor Who'nun dünya görüşü şunun üzerine. Evrendeki bütün canlıların yaşam hakkı vardır. Hepsi eşit şekilde yaşam hakkı vardır. En kötü yüreklisi bile olsa yaşamalıdır. Öldürülmemelidir. Hiç Doktor Who hiç kimseyi öldürmez. Hepsini uzaklaştırır. Ya dondurur ya uzaklaştırır. Abi onu yapan adamların aklı bu, tamam mı? Yani son derece demokrat, bütün yaşamlara saygılı bir dünyaları olmalı ki hep aynı şey karşımıza çıkıyor. Bütün o hikayeyi seyrettikten sonra sende ne kalıyor? Bu kalıyor. Yani yaşama saygı gösteren bir bilim kurgu evet. Hikayesi kalıyor. Dünya görüşünden ben bunu anlıyorum. Yani adam hayatı boyunca, bütün filmleri boyunca bakıyorsun Ken Loach. Benim en değer verdiğim yönetmenlerden.
İşçi sınıfının unutulmaz.
İşçi sınıfının unutulmaz yönetmeni oldu ve gerçi ben kimisinin dediği gibi yaşayan en büyük Marksist sinemacı belki de. Filmlerine baktığında müthiş bir sinematografi görmüyorsun. Hatta böyle sinema bile yani tartışılır diyorsun, tamam mı? Ya var mı öyle bir sinematografik bir şey? Hani sadece sinemayla kurulmuş bir anlatım da olabilir. Çok çarpıcı bir anlatım da olabilir. Hiçbiri yok. Aksine son derece sadeleştirilmiş, böyle her şeyin abartısız açılarla, planlarla, kurgularla yapıldığı filmleri var. Ama adam sana gerçekten de o İngiltere'nin ya da Avrupa'nın İşçi sınıfının en altta kalan insanların hikayesini canavar gibi anlatıyor. Ve her filmin en sonunda da diyorsun ki ulan işte insan da insan ve hep o iyiliği ve kötülüğü belirleyen şey aslında çevresi ve koşulları oluyor. İyilik ve kötülük onun işkembesinden gelen, içinden gelen bir şey olmaktan ziyade onun çevresinin onu öyle yapmasıyla, öyle şekillendirmesiyle ortaya çıkıyor. Ve dolayısıyla hani bireysel bir kahramanlığın ötesinde sana yaşadığın anın tanıklığını yaptırıyor. İngiltere'de 1995 yılında bu yaşandı diyor. Abi sanat bundan daha fazla ne yapabilir ki? Yani seni buna uyandırıyor. Bu müthiş bir uzaklaşma. İşte uzak açı dediğim şey bu. Seyircinin de aslında edinmesi, kazanması gereken. Sanat ne yapıyor insanı? Nasıl yetişkinleştiriyor? Nasıl olgunlaştırıyor? İşte bu uzak açıyı veriyor. Sen İngiltere'deki 1995 yılında yaşanan hikayeye tanık olduğunda buradaki kendi hikayene aslında bir ışık tutmuş oluyorsun ya da bir ayna tutulmuş oluyor. Büyük büyük faydası oldu. Sanatın yapabileceği zaten bu olabilir. Başka da bir şey olmaz. Ama gene önermeye dönüyorum. Yani gene tavsiye edeceğim nokta orası. Önermeni bul da yürü. Ha, kolayca bulunan bir şey mi? Dışarıdan siparişle bulunabilecek bir şey mi? Hiçbirine inanmıyorum.
Oturup önerme düşünerek bulunabilecek
bir şey değil. Yani. Ama şöyle yapılabilir. Eline hikayenin o ilk temel öğeleri, sana çok çekici gelen şey var ya, diyorsun ya yani, hani bir adam ölmüş de kendi ölümüne uyanmış. Senin hikayende olduğu gibi. Ya da senin hikayende, adam intihar ediyor. Kendi kendine belki de o yazım süreci boyunca, ya ben aslında neyi anlatmak istiyorum temelde, neyin peşindeyimi tespit edip adını koyduktan sonra senaryonun diğer bütün öğeleri de buna hizmet etmeye başladığında bulmuş olur.
Aslında Hüseyin'in söylediği de o yani. Ben ona katılıyorum. Çünkü İsmet Özel'den konuştuk. Biraz fan olduğum için biliyorum. O da mesela ilk şiirin adı çıkarmış ortaya. Şiirin ismi çıkarmış. Sonra şiir yazarmış. Aslında şiirlerin ismine baktığımızda da şiirlerin ismi hep bir önerme aslında.
Evet, bize bir cümle yani zaten.
Yani evet. O yüzden de o da o başlık altında bir şiir kuruyor. Sinemada demek ki işte
Belki ben, belki de ihtiyaç duyduğum şey İsmet Özel'in yöntemidir belki de. Yani biraz daha böyle şey mevzuyu ortaya doğru toplayan ve oraya koyduğun, eklediğin bütün elemanların, öğelerin aslında aynı şeyi bir anlamda ifade ettiği bir yapı kurabilmek. O zaman da seyirciye ulaşmış
olur. Ama şu şeyle mesela Hüseyin'in o anlattığı işte intihar eden adamın telefonunun çalmasıyla o somut dünya görüşünü nasıl bağdaştırabileceğimiz konusu mesela bende çok oturmadı.
Ama o bir his ya.
Evet yani, o bir his işte. Ben o ben, ben o taraftayım. Ben daha böyle varoluşçu hikaye, varoluşçu.
O his üzerine bir dünya kuruyor.
İster istemez senden bir şey taşıyor. Emre Hoca'nın bence bahsetmek istediği şey. Aslında sen şey kadar bakıyorsun.
O hikaye çünkü beni orası çok rahatsız etmişti. Ya da mesela şey vardı çok meşhur. Bu Mehmet Pişkin vardı. İntihar eden bir reklamcı bir adam vardı. İşte bir sürü şey anlatıyor. 10 dakika çok böyle dişe dokunur. Gerçekten o iş dünyasının kötülüğüne, insanların arasındaki o sahte ilişkilere, artık dünya beni yordu ve artık ben gidiyorum temalı 10 dakika konuşuyor. Güzel, dokunaklı. Ama beni orada en çok rahatsız eden şey oldu. En son işte kendinize iyi bakın, herkese selam çakıyor falan. Bir kadeh şarap dolduruyor, bir sigara yakıyor, bir müzik açıyor. Sigaradan işte 2-3 duman alıyor. Sonra o sigaranın küllü, sigara ortalara geliyor. Küllü dökemiyor. Küllük almayı unutmuş. Ölecek. 2 dakika sonra intihar edecek o adam gidip. Bakıyor küllüye. Mutfakta, uzakta. Kalkıp alsam mı? Sonra şey geliyor. İşte öleceğim lan. 2 dakika sonra öleceğim ama da koyayım yani. Sonra yere atmaya başlıyor. Mesela hani bir dünya görüşüyle çok bağdaştıramıyorum ama bana o kadar böyle beynime balyoz gibi vurmuştu ki bu. O anlattığı şeyler değil ama bu balyoz gibi vurmuştu işte beynime. Yani öleceğin amına koyayım ve o sigara külü yere düşmesin diye hala etrafa bakıyorum. İşte bu kadar basit işte bana, insan
yok, olan. Soğuklaştırmadaki kasıt o işte aslında. Senin o normun, o külü yere atma normunla ilgili bir durum.
Adamın yaptığı değil de senin adamın üzerine kurduğun hikaye aslında.
Aynen. Ben onu kelimelere dökemiyorum aslında.
Yani. Adam bana ağır gelen hikaye şey. Köylü çoban çocuk sevdiği kızı alamamış, fakir, bir sürü sıkıntısı olmuş, kendisini asmış ağacın dalına. Ama kısa ağacın dalına asmış. Ayaklarını kıvırarak intihar etmiş. Böyle bir intihar şekli yok abi. Yani kendini asmak için boynuna ipi geçirip ayaklarını kırarak gerçekten ölmeye karar vermişsin demektir o. Çok travmatik bir şey ve bana çok ağır gelen bir şey. Yani herif nasıl bir şey?
Gerçekten o anda vazgeçmemiş bile. Ayaklarını sürekli kaldırıyor.
Bir de şey var. Geçen işte, geçenlerde çıktı. Biraz da hani siyasi de bir kimliği var. Herif intihar edecek. Kendini yakacak. Parası yok. Abisinden borç para alıyor.
Ha şu.
Aldığı borç parayla gidip benzin alıyor ve kendini yakıyor. Bu kadar kararlı ölünür mü be abi?
Ondan sonra da belediyeciler ne yapıyor? Aslında o kadar da yoksul değillermiş. Ha, bilmem işte, ne diye. Bu kadar da şerefsizler. Çocuk orada belediyenin önünde kendini yakıp öldürüyor.
Borç parayla aldığı benzinle
yakıp öldürüyor. Bu herifler de gidip bunun üzerine ailesinin aslında bilmem neyi var, arabası var, bilmem nesi var diye beyanatta bulunabiliyor. İşte, bu kadar da şerefsizler.
Bu kadar da şerefsizler. Diyerek...
İnanılmazdı yani.
Tamam abi.
Ben de onların...
Benim şahsen çok keyif aldığım gerçekten bir muhabbet oldu Emre Hocam'a. Öncelikle çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Çok.
Mehmet arkadaşımıza da. Teşekkür ediyorum. Bizim çocuklar zaten. Bizim çocuklar. Onlara teşekkür ediyorum. Onların görevi bu.